Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Behmen 1401, Hicri Kameri 29 Cemadiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 22 Ocak 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Siyonist rejimin terörizm devleti, dinleyicilerle baş başa ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran İslam Cumhuriyeti'nin 3 erk başkanları Avrupa Parlamentosu'nun skandal hareketini kınadılar. Tüm General Selami Batılılar geçmişteki hatalarını tekrarlamasınlar dedi. İran, Türkiye ve İslam ülkelerinden Kur'an-ı Kerim'in saygısızlığa tepkiler devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı özel danışmanı ile İran Dışişleri Bakanı bir araya geldi. İran ve Türkiye arasında dış ticaret arttı. Ve işgal topraklarında Netanyahu karşı gösteriler devam ediyor. Şimdi haberler.
Üç erkin başkanları düzenledikleri toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu ile ilgili kararını kınarken bu girişimi İran halkı ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı hibrit savaşın bir parçası olduğunu belirttiler. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün cumartesi akşamı Ayetullah Doktor Seyyid İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleştirilen 3 erk başkanları toplantısında ülkenin en önemli meseleleri ve konuları ele alındı. Bu toplantıda 3 erkin başkanları medyada psikolojik ve ekonomik savaşta düşmanların yenilgisine ve başarısızlığına işaretle inkılabı ve İslami nizamın getirilerini destekleme sahnesinde halkın uyanıklığı ve duyarlı varlığına atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri gücü ve silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu 40 yılı aşkın bir süredir İran'ın gururlu topraklarının savunmasında parlak bir karneye sahip olan değerli hizmetlerin kaynağı olmuştur vurgusunda bulundular. Toplantıda 3 erkin ve nizamın tüm unsurlarının koordinasyonu ve işbirliğiyle ülkenin kalkınma hedeflerinde ilerlemesi de vurgulandı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nu sözde terör örgütleri listesine almadaki skandal hareketini gösterdiği tepkide Batılıların geçmişteki hatalarını tekrarlamamalarını söyledi. Sepah News'un haberine göre Tümgeral Selami dün İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf ile görüşmesi ardından şöyle konuştu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu özellikle Şehit Süleymani komutasındaki Kudüs gücü eksenli mücadeleler olmasaydı, kesinlikle Amerika'nın oluşturduğu terör volkanı Avrupalıları da etkiler, bugün Avrupa'da hakim olan güvenlik ortamı yerle bir olurdu dedi. Komutan Selami sözlerinin devamında Batı kendisini iki kez bir dünya savaşına soktu ve bugün aynı savaşların yıkıntıları üzerinde yeni bir Avrupa şekillendi. Avrupa geçmişteki hatalarından ders almamış ve bu tür bildiriler yayınlayarak iman, güven ve irade gücüyle dolu olan bu büyük muhafızlar ordusunu sarsabileceğini düşünüyor diye ekledi. Galibaf da bu görüşmede Avrupalılar İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun kendi askeri güçleri gibi sadece askeri bir güçten ibaret olduğunu düşündüklerini, oysa İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu ve BESİC'in İran halkı ve milletinin bir parçası olduğunun farkında olmadıklarını söyledi.
İran İslami Tebliğler Koordinasyonu Konseyi, Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terörist olarak nitelendirdiği akılsızca ve provokatif eylemini kınadı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslami Tebliğler Koordinasyonu Konseyi yayınladığı bildiride Avrupa Parlamentosu'nun son sıralarda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terörist olarak adlandırmadaki ön yargılı ve mantıksız eylemi kinciliğin derinliği ve düşmanın tekrarlanan hesap hatalarının bir göstergesidir denildi. Bildirinin devamında şu ifadeler yer aldı. Avrupa Birliği sorunlarını doğru analiz edememesi ve mevcut dünya koşullarını anlayamaması, birçok çözülmeyen sorunlarıyla rasyonel bir şekilde yüzleşmemesi ve Amerika'ya ve uluslararası siyonizme mantıksızca bağlanıp onların yayılmacı politikalarını izlemesi ve ne yazık ki Avrupa Parlamentosu'nda son zamanlarda alınan skandal karar gibi yanlış kararların gündeme gelmesi sorunları büyütmekten ve kaotik durumu daha da karmaşık hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır.
İran'ın Bakü Büyükelçisi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu olmasaydı Avrupalılar hala sokaklarında ceset toplamak zorunda kalırdı dedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit Abbas Musevi Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adını sözde terör örgütleri listesine almak konusundaki skandal eylemini dün tepki olarak paylaştığı bir tweette şunları yazdı. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu olmasaydı Avrupalılar hala sokaklarında ceset toplamak zorunda kalırlardı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınarken İsveç hükümeti bu tür İslam karşıtı davranışların tekrarlanmasını önlemeli ve failleri cezasız bırakmamalıdır dedi. İran Peres'in bildirdiğine göre cumartesi gecesi Nasir Kenani bu kez İsveç'te yaşanan ve Avrupa ülkelerinde devam eden Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı kınayarak maalesef bazı Avrupa ülkeleri geçmişte olduğu gibi ifade özgürlüğünü destekleme bahanesiyle aşırılık yanlısı unsurların İslami değer ve kutsallara karşı nefret yaymasına izin vermekte ve güzel insan hakları sloganlarına rağmen İslamofobiyi kendi toplumlarında kurumsallaştırıyorlar dedi. Kenani, 1,5 milyar Müslümanın kutsal kitabına art arda yapılan saygısızlıkların tüm Müslümanlara karşı nefret yaymanın ve şiddeti körüklemenin açık bir örneği olduğunu belirterek bu tür eylemlerin ifade ve düşünce özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur diye kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Stockholm'da bu ülkenin büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını İslamofobinin açık bir örneği olarak nitelendirdi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen bir basın toplantısında İsveç'in başkenti Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine işaretle bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama konu Kur'an'a, İslam düşmanlığına gelince hemen buna ifade ve düşünce özgürlüğü diyorlar. Bu kişi daha önce İsveç'te İslam'a ve kutsal kitaba hakarette bulunmuştur dedi. Çavuşoğlu bu eylemin ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak gerekli uyarıların verildiğine dikkat çekerek kin ve ırkçılık yaymak düşünce özgürlüğü sayılamaz diye kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsviçre'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine tepki gösterdi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi. İsveç yönetiminin Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil. Bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörlerini lanetlemektedir. İsveç'in bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetinde olduğunun altını çizen Bahçeli, milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır dedi.
İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki İsveç Başkonsolosluk önünde toplanan İstanbul Alperen Ocakları üyeleri Kur'an'a uzanan eller kırılsın sloganları attı. Grup adına açıklama yapan İl Teşkilat Başkanı Burak Tekin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı İsveç makamlarının himaye ettiğini söyledi. Tekin, bu yapılan saygısızlık dünya üzerindeki 1,5 milyar Müslümana yapılmıştır. Dün nasıl Çin'e karşı kandaşımız olan Doğu Türkistan'ın yanında durduysak, bugün burada kutsalımıza yapılan saygısızca ve hayasızca eylemin karşısında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın diye konuştu. Gruptakiler bir süre Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra dağıldı. Daha sonra Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri de başkonsolos önüne geldi.
İslam ülkelerinin İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa karşı tepkiler gelmeye devam ediyor. İran Press haber ajansının bildirdiğine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı İsveç yetkililerinin aşırılık yanlısı bir kişiye Kur'an-ı Kerim'e ihanette bulunmasına izin vermelerini kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı da bir bildiri yayınlayarak İsveç'in başkenti Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'e hakarette bulunarak yakılmasını kınadı. Bildiride Ürdün'ün nefret ve şiddeti tırmandıran ve barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden her türlü eyleme karşı olduğu vurgulandı. Öte yandan Birleşik Arap Emirliği Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı kınayarak güvenlik ve istikrarı bozmayı amaçlayan insani ve ahlaki değer ve ilkelere aykırı her türlü eyleme karşı oldukları vurgulandı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Salim Abdullah Al-Cabir Al-Sabah da bazı aşırılık yanlısı grupların Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmesini ve yakmasını kınayıp bunun sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Al-Sabah, bu olay tüm dünyadaki Müslümanların duygularını incitti ve onlar için tehlikeli bir provokatif eylem olabilir dedi. Fars Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Naif El-Hacraf da İsveç yetkililerinin eylemini kınadı ve uluslararası toplumu bu kabul edilemez davranışları durdurma sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.
Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından İsveç hükümeti tek çatı ve iki hava politikasını uygulayarak bu konuda herhangi bir sorumluluk almayı reddetti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Twitter sayfasından yayınladığı bir mesajda Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saygısızlığın kınamadan bunu ifade özgürlüğün simgesi olarak değerlendirdi. İsveçli yetkili sözlerine şöyle devam etti. İslamofobiye yol açan eylemler gerçekten korkunç ve ne İsveç hükümeti ne de ben bu eylemleri desteklemiyoruz. Ancak İsveç geniş bir ifade özgürlüğüne sahip bir ülkedir. Bilindiği üzere bir dizi İslam karşıtı aşırılık yanlısı grup, dünya Müslümanlarının kutsal kitabına saygısızlık ederek İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermiş, bu ülkenin polisi bu eylemi engellemediği gibi İslam karşıtı çirkin eylemin uygulanması için gerekli koşulları sağlamıştır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Cumhurbaşkanı'nın kıdemli danışmanı Busayna Şaban ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkileri iki ülkenin üst düzey yetkililerinin talebi ile çeşitli alanlarda ve farklı boyutlarda daha da gelişme yönünde ilerlemekte stratejik ilişkileri olarak değerlendirdi. Uluslararası Etkili Kadınlar Birinci Kongresi'ne katılmak üzere bir heyetle Tahran'a gelen Suriye Cumhurbaşkanı'nın özel danışmanı Busayna Şaban, cumartesi akşamı İran Dışişleri Bakanlığı'nda Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Cumhurbaşkanı'nın kıdemli danışmanı Şaban, bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrıcalıklı olduğunu, iki ülke arasında kültürel boyutlar ve kadın alanında işbirliği başta olmak üzere ilişkilerin çeşitli alanlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İran'da Etkili Kadınlar Kongresi'nin başarılı bir şekilde düzenlenmesini olumlu değerlendiren Suriye Cumhurbaşkanı'nın kıdemli danışmanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki girişimini takdirle karşılayarak ülkemizin kadın alanındaki kaydettiği ilerlemeyi övdü.
İran Eğitim ve Öğretim Bakanı 10 ila 49 yaş arasındaki kişilerde okuma yazma bilmemezlikle mücadele başarısının %97'ye ulaştığını söyledi. Yeni Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yusuf Nuri dün Tahran'da Nikaragua Cumhuriyeti Eğitim, Aile ve Gençler Bakanı ile yaptığı görüşmede zalimane yaptırımların İran'da büyümeye neden olduğuna işaretle öğrenciler için kişi başına düşen eğitim alanı devrimden önceki 1,5'dan 5,3 metreye ulaştı dedi. İran Eğitim ve Öğretim Bakanı, İranlı öğrencilerin dünyada ve olimpiyatlarda en üstün konuma sahip olduklarını ve bu yıl uluslararası düzeyde 20 altın madalya kazandıklarını söyledi.
İran'ın güneybatısındaki Dezful kentinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan çete imha edildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran'ın Huzistan ilinin polis komutanı Tuğgeneral Seyit Muhammed Salihi, İran güvenlik güçlerinin aralıksız izleme ve 24 saat çalışmalarıyla İlam ilinden Dezful'a savaş silahları kaçırarak gizleyen kaçakçı çete üyelerini tespit ederek tutukladığını bildirdi.
İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Odası Dış ve Uluslararası Ticaret Komisyonu üyesi İran ile Türkiye arasında ticaretin arttığını açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Seyit Ruhullah Latifi, İran ile Türkiye arasında 21 Mart-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 11 milyar 54 milyon dolar değerinde 15 milyon 466 bin ton malın mübadele edildiğini ve ticaretin %35 büyüme kaydettiğini söyledi.
Siyonist yerleşimcilerden on binlercesi bir kez daha Benjamin Netanyahu'nun politikalarını protesto etmek için işgal altındaki Kudüs, Hayfa ve Tel Aviv'de bir kez daha sokaklara indiler.
Alman halkı savaş karşıtı gösteriler düzenleyerek Rusya ile savaş yerine barışı sağlamak için müzakere yapmayı talep ettiler. 19 Ocak Perşembe akşamı Amerika Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya 2,5 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi ayırdığını duyurdu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ukrayna ve Avrupa'da Nazilere karşı yürütülen savaşı yeni bir ulusal savaş ve Rusya'nın bu savaşın galibi olarak nitelendirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz devrim muhafızlarının güvenliğinden Avrupalıların endişeleri konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile yaptığı telefon görüşmede Avrupalıların devrim muhafızlarının terörizmle mücadele yolundaki cihatlarına borçlu olduklarını işaretle, devrim muhafızlarının Avrupa başkentlerini IŞİD saldırı şerrinden kurtardığını söyledi. Avrupa Parlamentosu İran karşıtı ve müdahaleci bir eylemde 19 Ocak Perşembe günü onayladığı tasarı ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu Avrupa Birliği'nin terörist listesine almasını istedi. Gerçi Avrupa Parlamentosu kararları bağlayıcı değil ve sadece Avrupa Konseyi'ne bir öneridir. Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı eylemi hem Avrupalıların devrim muhafızlarının güven oluşturma kabiliyetine karşı hoşnutsuzlukları ve çaresizlikleri ve hem de bağımsız bir ülkenin anayasasından kaynaklı bir kurumu terörist sayan Avrupa Parlamentosu'nun meşru olmayan bir bid'atı sayılıyor. Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı bu eylemi Birleşmiş Milletler şartına göre yasal değildir. Nitekim 2. maddesinin 7. fıkrasına göre şöyle yazılıyor. İş bu anlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler'e herhangi bir devletin kendi iç yetki alanına giren konulara müdahale yetkisi vermediği gibi, üyeleri de bu türden konuları iş bu antlaşma uyarınca bir çözüme bağlamaya zorlayamaz. Ancak bu ilke 7. bölümde öngörülmüş olan zorlayıcı önlemlerin uygulanmasını hiçbir biçimde engellemez. Unutmamak gerekir ki son aylarda Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği, İran'da huzursuzluk ve kargaşa çıkarmak ve İslam Cumhuriyeti'nin askeri ve güvenlik güçlerinin güvenliği tesis etmedeki gücünü ve yetkisini zayıflatmak amacıyla İran'ın askeri komutanlarına birkaç kez yaptırım uyguladı. Fakat tüm bunlara rağmen halkın bilinci ve İslam İnkılabı muhafızlarının da aralarında olan silahlı güçlerin çalışmaları ile İran'ın çeşitli kentlerine huzur ve güvenlik tekrar geri döndü.
Gerçek şu ki İslam Devrim Muhafızlar Ordusu terörist kişi ve gruplara karşı yürüttüğü ciddi mücadele nedeniyle hem ülkede hem de Batı Asya bölgesinde güvenliğin tesis edilmesinde önemli rol oynamıştır ve karnesinde münafıklardan IŞİD'e kadar yerli ve yabancı terör örgütleriyle mücadele yer alırken bu uğurda şehit Hac Kasım Süleymani ve diğer direniş şehitleri gibi kişileri şehit vermiştir. Devrim Muhafızlar Ordusu son yıllarda bölgede ve özellikle Suriye'de terörizm ile mücadelede güçlü bir koalisyon kurabildi. Bu koalisyonda Suriye, Irak ve Rusya ordularının yanı sıra sivil kuruluşlar İran direniş güçlerini model alarak terörizm ile mücadelede seçkin ve etkin rol ifa ettiler. Nitekim bölgedeki bu halk güçlerinin yardımıyla terör grupları yok edilmiş ve kalan unsurlar kaçmıştır. Bu yüzden bölgedeki mevcut güvenlik ve Avrupa içinde tehdit sayılan IŞİD'in ilerlemesinin engellenmesi, devrim muhafızları ve direniş gruplarının teröristlerle ciddi mücadelesinin sonucudur. İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de özellikle Kudüs güçleri ekseninde ve Şehit Süleymani komutanlığı ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun mücadelesi olmasaydı Amerikalılar tarafından oluşturulan terörist yanardağı Avrupalılarda kapsamış ve günümüzde Avrupa'da hakim olan güvenlik de yok olmuştu dedi.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran güney sularının sonsuza dek Fars Körfezi olması ile ilgili. Son haftalarda ve Irak'ta Körfez Kupası futbol maçlarının düzenlenmesiyle eş zamanlı olarak Iraklı bazı siyasiler tarafından İran'ın güneyindeki sulara sahte Arap Körfezi adı kullanıldı. Bu ülkede Arap Körfezi hatıra kupaları, pulları bile basıldı. Söz konusu karşılaşmalar genelde El Haliç adı ile düzenlenirdi fakat bu kez El Haliç El Arabi Kupası adı ile gerçekleşti. Bu arada FIFA Başkanı Gianni Infantino da bu sahte ismi Instagram sayfasında kullandı. Onun paylaşımı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İran Futbol Federasyonu'nun şikayetine sebep oldu. Tanınmış Iraklı muhabir ve şair Ahmet Abdussade bu hareketi eleştirerek Twitter sayfasında şöyle yazdı. İran, Umman Körfezi kıyısına bulunuyor fakat İranlılar ona İran Körfezi demiyorlar. Hindistan, Arap Denizi kıyısında bulunuyor fakat oraya Hint Denizi demiyor. Endonezya, Hint Okyanusu karşısındadır fakat oraya Endonezya Okyanusu demiyor. Neden? Zira tüm bu isimler Birleşmiş Milletler'de kaydedilmiştir. Fars Körfezi adı da Birleşmiş Milletler'de kaydedilmiş ve hiçbir hükümet Fars Körfezi adını değiştirip sahte isim kullanamaz. İran'ın güneyindeki sulara Fars Körfezi adının verilmesinin tarihi süreci, İran'ın birkaç bin yıllık tarihi boyunca bu suların her zaman Fars Körfezi olarak anıldığını gösteriyor. Aslında bu suların adının değişmesi tartışmaları 1950'li yıllara ve dönemin milliyetçi Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın Arap nasyonalizmi yayma çabalarına dayanıyor. Cemal Abdülnasır, Arap nasyonalizmin lideri olarak 1951'de bir konuşmasında Fars Körfezi'ni Arap Körfezi olarak dedi. Birkaç yıl sonra Abdülnasır'ın ardından Bahreyn hükümdarının İngiliz danışmanı Sir Charles Pellegrino, ilk batılı siyasi olarak 1955 yılında Bahreyn Sesi dergisine Arap Körfezi adını önererek İran'a karşı Arap kanadını güçlendirmeye çalıştı.
Fakat bizzat Arap tarihçilerin itirafına göre hatta İran ve Yunanistan arasındaki savaşlar döneminde ve özellikle Makedonyalı İskender döneminde bile burası Fars Körfezi olarak bilinir ve İran ile bizzat İngiltere'nin de aralarında olan Avrupalı ülkeler ile imzalanan tüm anlaşmalarda bölge suları Fars Körfezi olarak tanınmıştır. Yunanlar ve tarihçileri kendi tarihi kitaplarında Fars Körfezi anlamında olan Sinus Persicus adını kullanıyorlar ve bu adın tekrarlanması daha sonraki asırlarda Avrupalıların da buraya Fars Körfezi demelerine sebep olmuştur. Miladi 60'lı yıllarda başlarına kadar Fars Körfezi ismiyle hiçbir tartışma söz konusu değildi ve Avrupa, Asya ve Amerikalı tüm kaynaklarda ve haritalarda tüm bu ülkeler Fars Körfezi adını kullandılar. Coğrafi isimlerle ilgili Birleşmiş Milletler Çalışma Grubu da gerekli yasalar, işlemler ve prosedürlerin ardından Fars Körfezi adını İran için kaydetti ve böylece Fars Körfezi Birleşmiş Milletler Coğrafi İsimler Çalışma Grubu'nda onaylandı. Coğrafi İsimler Çalışma Grubu'nun 4 Nisan 2006'daki 23. oturumunda 61. raporunu Fars Körfezi adının tarihi, coğrafi ve yasal geçerliliğine ayırdı. Grubun raporunda şöyle yazıldı. Asırlar boyunca çoğu zaman Pers İmparatorluğu döneminde olan en az 2500 yıllık sürede hiçbir zaman Orta Doğu'da bir isim konusunda tarihçiler ve yazarlar arasında böyle bir görüş birliği olmamıştır. Aslında Fars Körfezi ismini değiştirme çabaları İran'ın bölgedeki siyasi, kültürel ve sosyal hakimiyetini azaltma doğrultusunda gerçekleşiyor. Bu engin sulara Arap mahiyetini dayatma çabaları sadece siyasi ve etnik hedefler çerçevesinde açıklanabilir. Zira Fars Körfezi adını onaylayan bunca belge ve haritaya karşı bir tek belge bile bu iddiayı doğrular niteliğinde değildir. Fars Körfezi'nin güneyinde birkaç 10 yıl içinde adı bile haritalarda olmayan yeni kurulan ülkelerin batı ülkeleriyle dayanışması ve petrol gelirlerinin akması ile bu ülkelerdeki hakimler ve şeyhlerin bin yıllara dayanan tarihi gerçekleri değiştirebilecek güçte oldukları kuruntusuna kapılmalarına sebep olmuştur. Bu arada Batı ve özellikle Amerika'nın Fars Körfezi güney kıyı ülkelerini kışkırtması da etkisiz değildir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Behmen 1401, Hicri Kameri 29 Cemadiyüssani 1444 ve Miladi 22 Ocak 2023 Pazar. ...44 yıl önce böyle bir günde Hicri Şemsi 2 Behmen 1357 yılında Müslüman İran halkının Şah rejimine karşı kıyamının devamında çıkan çatışmalarda halktan kalabalık bir grup öldü veya yaralandı. Rahmetli İmam Hümeyni'nin uzun bir sürgün hayatından sonra vatana geri dönmesini dört gözle bekleyen İran halkı, İslam Cumhuriyeti kurucusunu karşılamak için özel bir tedarik komitesi oluşturdu. Öte yandan halk gösterilerinin yoğunluk kazanmasının ardından Hava Kuvvetleri subaylarından 4000 kişi halkın kıyamını desteklemek amacıyla halk hareketine katıldıklarını ilan ederek açlık grevi başlattılar. Hava gücü subayları Amerikalı müsteşarların İran'dan sınır dışı edilmelerini istiyorlardı. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Behmen 1394'te İranlı ünlü dil bilimci ve Fars dili ve edebiyatı kurultayı üyesi Ebu'l-Hasan Necefi 86 yaşında vefat etti. O uzun süre Fars dili ve edebiyatı kurultayına üyeydi. Necefi'nin başlıca edebi ve bilimsel faaliyetleri edebi metinlerin tercümesi, redaksiyon, dil bilim ve Fars şiirinin ağırlığı alanındadır. ...48 yıl önce bugün 22 Ocak 1775'te İngiliz matematikçi ve fizikçi André Marie Ampère dünyaya geldi. André Marie Ampère, elektromanyetizmayı ilk bulan kişilerdendir. Elektrik akımı birimi Ampère, onun adına ithafen verilmiştir. Dört yıl önce bugün 22 Ocak 1979'da Filistinli mücadeleci Ebu Hasan Selame soykırımcı rejim İsrail unsurlarınca infaz edildi. Ebu Hasan Selame 1972 Münih Olimpiyatında 12 İsrailli sporcunun rehine alınmaları operasyonunun planlayıcısıydı. 5 Eylül 1972'de gerçekleşen bu operasyonda 12 İsrailli rehine, 5 Filistinli ve 1 Alman subayı öldürüldü ve 3 Filistinli tutuklandı. Ebu Hasan Selame doğrudan dahil olmamasına rağmen bu operasyonun ana planlayıcısıydı. 22 Ocak 1979'da Münih olayından 7 yıl sonra Ebu Hasan Selame Beyrut'un sokaklarından birinde 4 arkadaşıyla birlikte evden çıkarken öndeki bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Bu eylemin failinin Mossad'ın diğer iki üyesiyle birlikte iş adamı kılığına giren Alman Yahudi bir kadın olduğu ortaya çıktı. ...462 yıl önce bugün 22 Ocak 1561'de İngiliz filozof ve matematikçi Francis Bacon dünyaya geldi. İlk başlarda siyasi işlerle uğraşan Bacon, daha sonraları rüşvet almak suçundan dolayı tutuklanarak hapse girdi. İngiltere'de doğa bilimlerin gelişmesi ve Avrupa'da bilim ve felsefe hayatının yeniden ihyası yolunda önemli rol oynadı. ...235 yıl önce bugün 22 Ocak 1788'de İngiliz şair George Gordon Byron dünyaya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Kur korumalı, sofra korumasız.
Yeni Asya.
Şirketler bir bir kapanıyor.
Aydınlık.
700 bin kamu işçisi için pazarlık başladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar, 20 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Atı alan her zaman Üsküdar'ı geçer mi?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçimlerden çok önce Erdoğan kendisinin yeniden aday olduğunu ilan etti. İki kez seçilmiş olduğu için anayasaya göre ancak seçimler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 360 oyla yenilenirse aday olabiliyor. Oysa Erdoğan AK Parti iktidarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5'te 3 çoğunluğa, yani 360 oya sahip değil. Dolayısıyla anayasaya göre muhalefetle anlaşmadan Erdoğan'ın aday olması olanaklı değil. Buna rağmen Erdoğan yeni seçim tarihini de 14 Mayıs olarak açıkladı. Oysa bu da olanaklı değil, diyen yazar yazısına devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Çünkü seçimi değiştirilen yeni seçim yasasına göre yapmak istiyor. Ama seçim yasasındaki değişiklikler yapıldıktan ancak bir yıl sonra yürürlüğe girebiliyor. Yeni seçim yasasını kabul tarihi ise 6 Nisan 2022. Ama süreç 6 Nisan tarihinde başlayınca seçim takvimine göre oy verme işlemi 14 Mayıs tarihine yetişmiyor. Bütün bu yasal ve anayasal engellere karşın iktidar hem Erdoğan'ın adaylığını hem de seçim tarihini yasalara ve anayasaya aykırı olarak ilan etti. Peki Cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerine ve gücüne sahip olan Erdoğan yasalara ve anayasaya uymazsa ne olur? Şimdiye kadar ne olmuşsa şimdi de o olur. Yani konu önce Yüksek Seçim Kurulu'na sorulur. Yüksek Seçim Kurulu yasalara ve anayasaya aykırı olan durumların, kararların ve uygulamaların yasalara ve anayasaya aykırı olmadıklarını söyler. Erdoğan da kendi sözleriyle atı alarak Üsküdar'ı geçer. Bu kez Üsküdar'ı geçmenin anlamı değişmiş görünüyor. Çünkü halkın olağanüstü tepkisi, açlıkla ve adaletsizlikle terbiye edilen seçmenin tercihleri, yasalara ve anayasaya aykırı olan her türlü karar ve uygulamaları aşacak bir oy kaymasını işaret ettiği için yasalara ve anayasaya aykırı kararlar ve uygulamalar bu kez seçim sonucunu belirleyebilecek gibi görünmüyor. İlk üç atı alanın Üsküdar'ı geçtiği olayda, yani 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2017 anayasa değişikliğiyle şahsım devletinin kuran halk oylamasında ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan YSK kararıyla yasalara ve anayasaya aykırı uygulamalarla seçimleri kazanmış, atı alıp Üsküdar'ı geçerek güvenliğe kavuşmuştur. Ama bu kez ne kadar yasa dışına, anayasa dışına çıkarlarsa çıksınlar, seçimleri kazanma olasılıkları hiç de yüksek görünmüyor. Dolayısıyla o ünlü atı alan Üsküdar'ı geçti sözündeki Üsküdar ya güvenlikli yer anlamını yitirmiş ya da ulaşılmayacak kadar uzak bir noktaya gitmiştir.
Taha Akyol, 20 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde "Yolsuzluk Belası" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu arasındaki yolsuzluk tartışmasını biliyorsunuz. Erdoğan, Davutoğlu'nu başbakanlığı döneminde şehir üniversitesine tahsisli olan araziyi bu üniversitenin mülkiyetine geçirmekle suçladı. Davutoğlu, eğer böyle bir usulsüzlük varsa Erdoğan'ın niye bunu zamanında önlemediğini, niye zamanında açıklamadığını, niye Davutoğlu muhalefet partisi kurmaya yönelince suçladığını sordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Dün 1,5 saat süren açıklamayla Davutoğlu ve kapatılan üniversitenin yetkilileri işlemler hem YÖK'te hem yargıda hukuken olumlu giderken Davutoğlu'nun muhalefete geçmesi üzerine siyasi kararla üniversitenin kapatıldığını anlattılar. Usulsüz mü değil mi şeklindeki teknik tartışmasının ötesinde burada çok önemli bir prensip ya da kural sorunu var. Bir işlem bizden olunca mübah da muhalif olunca mı suç oluşturuyor? Nitekim besbelli ki Davutoğlu muhalefete geçmeyip köşesine çekilseydi şehir üniversitesi gibi değerli bir akademik kurumun kapısına kilit vurulmayacaktı. Burada karşımıza çıkan gerçek Türkiye'de asırlardan beri siyasi iradenin hukuktan güçlü olması ve taraflarının servet aktarma, karşıtlarının ise bastırma gücüne sahip olmasıdır. Bütün milletlerin tarihinde böyledir. Sorun, hukuk devleti ve kurallı piyasa ekonomisi normlarının geliştiği çağımızda bu davranışların devam edip gitmesidir. Lütfen dikkat ediniz. Yetkilerin tek elde toplanması, artan denetimsizlik, yargı bağımsızlığında ve basın hürriyetinde daralma ve yolsuzluk algısında zirve. Ekonomide de 12 bin dolardan 8-9 bin dolara düşüş. Başbakan Davutoğlu bu gidişi gördü, hem böyle uluslararası indekslerde hem Avrupa Birliği ilerleme raporlarında gittikçe ağırlaşan yolsuzluk eleştirilerinde gözleriyle de görüyordu tabii. G20 zirvesinin ardından Davutoğlu, Türkiye'nin dönem başbakanlığında yolsuzluğa karşı bir stratejileri olacağını açıkladı. Nepotizm yapanı affetmem diye konuşmalar yaptı. Kurduğu 64. ve 65. hükümet programlarına yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık bölümlerini koydu. Kuvvetler ayrılığı ve Merkez Bankası bağımsızlığı vurgularını yaptı. Aynı dönemde Ali Babacan, gelişmiş piyasa ekonomilerinin yolsuzlukla mücadele yasalarını ve kurumlarını inceleyerek ayrıntılı bir yolsuzlukla mücadele kanun taslağı ve yönetmeliklerini hazırladı. Fakat Davutoğlu'nun başbakanlıktan azledilmesiyle hükümet programlarında bu fasıllar kaldırıldı. Babacan hazırladığı metinler rafa kaldırıldı, sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi zaten. Bu noktada partimizi, ideolojimizi bir tarafa bırakıp insan ve vatandaş olarak düşünmeliyiz. Yani ahlak açısından ve iktisadi rasyonalizm açısından. TÜSİAD daha 2014'te yaptıkları araştırmaya göre yolsuzlukların iş yapma maliyetini %10 arttırdığını belirterek Türkiye'de yolsuzluk var ve yolsuzluk algısı artma eğiliminde diye açıklamıştı. Bu konuda zengin bir akademik literatür vardır. Yolsuzluk, haksızlık, tahakküm hatta zulüm insan fıtratının özelliklerinden bir kısmıdır. Onun için nerede insan varsa bu acılar da vardır. İnsan fıtratının diğer özellikleri insaf, merhamet, adalet, diğergamlık gibi asıl duygulardır. Tarih ve günümüz dünyası ispat ediyor ki güç bozar. Mutlak güç mutlaka bozar.
Tahran Radyosu.
Faruk Çakır 20 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Geçim Derdi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Her imkan ve fırsatta insanların önce hak, hukuk ve adalet talep etmesini, ekonomi ve ekmek taleplerinin ikinci ya da üçüncü sırada gelmesini arzu ederiz. Fakat gerek eğitim sistemi ve gerekse başka sebeplere bağlı olarak insanlar ekseriyetle ekmek demeyi tercih ediyor. Kaderin bir cilvesi olarak önce ekmek diyenler de ekseriyetle buna ulaşmakta zorluk çekiyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Hele hele dünyayı kasıp kavuran virüs salgını sonrasında yaşanan kriz ekonomik talepleri daha da öne çıkardı. Buna rağmen bazı farklılıklar olmasına rağmen dünya ülkeleri geçim sıkıntısı yaşıyor. 1982 yılında Türkiye araştırma sektöründen biri olarak çalışmaya başlayan Barem'in iş ortağı Win International, 36 ülkede yaşama maliyetlerine dair araştırma gerçekleştirmiş. Dünya çapında vatandaşların sadece %25'inin finansal anlamda rahat bir hayat sürdüğünü gösteren araştırma, eğitim düzeyi yüksek insanların krizden daha az etkilendiğini ortaya koymuş. Yıllık Win Dünya anketi WWS 2022'ye göre Rusya-Ukrayna savaşının ve pandeminin dünya çapında tüm ekonomileri etkilediği ve hayat pahalılığının çok önemli bir faktör haline geldiği görülüyor. Buna göre birçok insan finansal açıdan o kadar mücadele ediyor ki dünya çapındaki vatandaşların sadece %25'i rahat bir şekilde yaşıyor. Bir aile geçindiren 35 ila 44 yaşları arasındaki kişiler, yaşam maliyetleri nedeniyle en çok etkilenenler arasında. Görüşülen kişilerin yarısından fazlası, %54'ü temel eğitim almış veya hiç eğitim almamış, faturalarını ödemekte güçlük çeken kişilerden, geriye kalanı daha yüksek eğitim düzeyindeki yüksek lisansı tamamlamış kişilerden oluşuyor. Araştırmaya göre Türkiye tablosu da şöyle. Türkiye'de finansal anlamda konforlu yaşayanların oranı %17. %38'i ne çok rahat yaşadığını ne de finansal bir mücadele içinde olduğunu söylüyor. %45'i ise geçinebilmek için finansal mücadele içinde olduğunu ve harcamalarını çoktan azalttıklarını belirtiyor. Araştırmaya katılanların %32'si önümüzdeki aylarda aktif olarak harcamaları azaltmayı planlıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejimin terörizm devleti.
Değerli dinleyiciler, Siyonist Rejimin Terörizm Devleti isimli yeni dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızın ilk bölümünü birlikte dinleyelim.
Günümüzde terörizm kelimesinin Birleşmiş Milletler'e üye olan tüm ülkelerin fikir birliğine vardıkları bir tanımı yoktur. Devlet terörizmi tanımı, bir ülkenin başka ülkelerdeki dehşet verici eylemlerini anlatmak için kullanılmaktadır. Daha geniş anlamda devlet terörizmi, hedef devletin ya da hakim gücün zayıflatılması ve yok edilmesi için terörist eylemlerde bulunulması ya da askeri hareketlerin desteklenmesi demektir. Tarihsel olarak bu tanımın kökleri Yunanistan ve Fransa'yı işaret etmektedir. Çünkü bu iki devlet kendi hükümetlerini kalıcılaştırabilmek adına vahşilik yapmaktalar. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bu yöntem Nazi Almanyası tarafından ve Sovyetler Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'nde Stalin tarafından kullanılmıştı. Ama Siyonist rejimin 1948'de kurulmasının ardından devlet terörizmi tanımı daha belirginleşerek küresel ve siyasi edebiyatta kendine yer buldu. 20 ve 21. yüzyıllarda terör ve terörizm kelimelerinin kullanımı önceki yüzyıllara göre yükselişe geçti. Bunun nedeni bir ülkedeki farklı grupların vahşice çatışması ya da farklı bir ülke, grup ya da kişi tarafından hedef ülkeye yıkıcı faaliyetlerde bulunulmasıdır.
Siyonist rejimin devlet terörizminin kurbanlarından biri İran.
Bazı uluslararası araştırmacılara göre bir devlet iç işlerini düzenlemek için terörist eylemler gerçekleştiremez. Bazı araştırmacılara göre de bir devlet terörist değildir ve olamaz. Bu iki grubun şüphelerine cevap olarak zikredilen araştırmalar düşündürücüdür. Günümüzde terörizm konusunda teori öne sürülenlerin birçoğu bir devletin terörist olabileceğini söylemektedirler. Bir ankette acaba iktidar sahiplerinin doğrudan uyguladığı güçlere terör ve terörizm etiketlemesi yapılabilir mi sorusuna verilen cevapların %86'sında yapılabilir cevabı alınmıştır. Terörizm devleti bazı devletlerin kendi siyasi amaçlarına ulaşmaları ve muhalif fiziki güçleri ortadan kaldırmaları isteği nedeniyle bilgi ve güvenlik ağları oluşturmalarıyla başlamıştır.
İngiltere Kent Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü hocası olan Russ Blakely'nin tanımına göre devlet terörizmini 4 asıl unsur oluşturur. Birinci unsura göre devlet korumakla yükümlü olduğu kişileri bilerek kızdırırsa ve bu doğrultuda hareket ederse terörizm devletidir. İkinci unsur, devlet ya da devlete yakın güçler yani yarı askeriler ve özel güvenlik güçleri memurları tarafından orantısız güç uygulanmasıdır. Üçüncü unsur, kurbanı tanıyan veya hedefte olan kişileri korkutmak amacıyla tehdit etmek veya bu doğrultuda hareket etmektir. Son unsur da karşı tarafın mecbur kalıp bazı davranışlarını değiştirmesidir.
Siyonist rejimin muhabirlere yönelik terörü.
Tahran Radyosu.
İşgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail rejiminin kurulmasının ardından bu yalancı rejim düşmanlarıyla karşı karşıya geldiğinde devlet terörizmini kendi stratejilerinden biri olarak benimsedi. Foreign Policy dergisi 22 Ocak 2022'de yayımladığı makalede Siyonist rejimin terör uyguladığı bilim insanları ve direniş cephesi yetkililerini konu aldı. Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün yüksek üyesi Daniel Pletka bu makalede şöyle yazmıştır. 11 Eylül 1962'de Alman füze bilim insanı Heinz Krug Münih'teki ofisinden kaçırıldı ve bir daha gören olmadı. Krug birkaç eski asker gibi Almanya füze projesinde Mısır eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasir devletine çalışıyordu. Yani bu ihtilastan önce iki kez İsrail'le savaşan ülkeye çalışıyordu.
Pletka devamında şöyle diyor. Terör uzun süredir İsrail mühimmat deposunun bir eşyası haline gelmiştir. 1948 yılında İsrail kurulurken, İsrail Özgürlük Savaşçıları olan Lehi örgütünün bir üyesi, Birleşmiş Milletler müzakere görevlisi olan Count Volk Bernadette'i terör etti. Bu terörist örgütün içinde Isaac Shamir de vardı. Isaac Shamir sonrasında İsrail Cumhurbaşkanı oldu. Shamir, Demokles Hareketi'ne de katılmıştı. Demokles Hareketi, İsrail rejimine bağlı Mossad tarafından sır gibi yürütülen ve 1962 yılında Almanyalı bilim insanları ve teknisyenlerini hedef alan hareketti. Daha önceden Almanya füze projesinde çalışan Heinz Krug gibi bilim insanları hedef alınmıştı.
Daniel Pletka yine bu makalede belirttiğine göre İsrail'in düşman gördüğü tarafın yüksek rütbeli rehberlerini öldürmesi sadece taktiksel bir hareket değildir. Bu İsrail'e göre mantıklı olan yoldur. Aslında devlet terörizmi, Siyonist apartheid rejiminin bir parçası haline gelmiştir. Filistinliler herkesten daha fazla Siyonist rejimin devlet terörizmine kurban gitmişlerdir. Filistin İslami Cihad Hareketi kurucusu Fethi Şegagi'nin 1995 yılında terör edilmesi bu hareket için yıkıcı bir etkiye sahip olmuştur. Bundan birkaç ay sonra da Hamas yetkililerinden Yahya Ayyaş da İsrail'in karmaşık bir terör saldırısına kurban gitmiştir.
Devlet terörizmini dahili ve uluslararası olarak ikiye ayırabiliriz. Devlet organlarının direkt müdahaleleri sonucu gerçekleşen dahili devlet terörizmi en ölümcül terörizm sayılmaktadır. Bu yöntemde devlet, vatandaşlarını mecbur bırakmak ve emirlerine itaat ettirmek amacıyla hükümetin siyasi hamleleriyle vatandaşlarına vahşet duygusunu aşılamaktadır. Uluslararası devlet terörizminde ise bir devlet, başka bir ülkenin sınırları içerisinde olan devlete karşı oluşan kızgınlık oluşturup gözlemler ve müdahale eder. Diğer bir deyişle, bazı devletlerin doğrudan veya dolaylı yolda terörist grupları desteklemesi uluslararası devlet terörizmidir. Bu destek mali şekilde, korumacı şekilde ya da eğitim şeklinde kendini gösterebilir. Bu gruba örnek olarak Amerika'nın Irak, Suriye ve Afganistan'da IŞİD teröristlerini desteklemesi örnek olarak gösterilebilir.
Siyonist rejimin iki seviyeli devlet terörizmi, dahili ve uluslararası terörizm.
Siyonist rejim, dahili ve uluslararası devlet terörizmlerinin aşikar örneğidir. Bu, kanun dışı rejim, işgal karşıtı güçleri ve hatta Filistin topraklarında yaşayan rejim karşıtı Yahudileri de terör edilecek hedef olarak görmektedir. Daha anlaşılır bir biçimde söyleyecek olursak terörü bir bastırma yöntemi olarak kullanmaktadır. Bu rejim belirlediği kişileri diğer ülkelerde terörizm gerçekleştirmek adına eğitmektedir. Hem mali hem de diplomatik anlamda desteklemektedir. Siyonist rejim muhalifleriyle karşı karşıya gelmekten aciz olduğu için bu yöntemleri kullanmaktadır.
Sayın dinleyiciler, programımızın ilk bölümünün sonuna geldik.
Gelecek programımızda Siyonist rejimin devlet terörizmiyle ilgili belgeleri ele alacağız.
Bu arada bizleri www.parsturay.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
İhsan Peker isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Varlık alemi bir kıpırtı ile uyanıyor ve güneş bütün canlıların kalbini ısıtıyor. Biz aciz kullar ise rehavete kapılmışız ve bir türlü uyanamıyoruz. Saatler çalıyor, gün batıyor, yıldızlar geceyi delip geçiyor ve yer küresi her dakika bir doğuma tanık oluyor. Fakat umursamıyor, başımızı çevirip geçiyoruz. Saatler ilerledikçe hırçınlığımız artıyor ve başımızı çevirip nefret denizinde yüzmeye devam ediyoruz. Zihnimizin kapasitesini zorluyor ve yüz yüze gelmediğimiz insanların kokuşmuş hayatlarını, harcadıkları paraları, atışmalarını, kavgalarını hıfzedip duygularımızı kirletiyoruz. Gemi kıyıya yaklaştıkça içimizden bir şeyler kopuyor ve kendimizle yüzleşmek yerine başımızı kuma gömüp bu kokuşmuş hayatla avunmaya çalışıyoruz. Teknoloji bilgiye ulaşımı kolaylaştırdı ve artık hemen her konuda az ya da çok malumatımız var. Hiçbir ayıklama yapmadan, hiçbir şeyi ayırt etmeden verilen her şeyi alıyor ve sahipleniyoruz. Yüzlerini sadece ekranlardan gördüğümüz fenomenlerin hikayelerini öğreniyor, dramlarına hüzünleniyor, neşelerini sahipleniyor ve bu kişilerle yapay bir bağ kuruyoruz. Cep telefonları dünyaya açılan bir pencere işlevi görüyor ve sabah kalkar kalkmaz ekrana düşen haberlere göz atıyor, siyasi ve kültürel çatışmaları, savaşları, işgal faaliyetlerini ve ruhumuzu yaralayan şiddeti yok sayıp üretilen düşmana odaklanıyoruz. İşe yarayıp yaramadığına bakmaksızın verilen her şeyi alıyor ve zihnimizin çöplüğünde güneş arıyoruz.
İhsan Bey'in mektubunu isterseniz ben devam edeyim. Yalnız bir konuya değindi.
Buyurun.
Aynen ben bunu yapıyorum. Sabah kalkar kalkmaz hemen cep telefonuma bakıyorum. Haberlere bir bakıyorum. Neler olup bittiğini, uykudayken neler geliştiğini merak ediyorum. Ve sanırım kötü bir alışkanlık, bilmiyorum. Çünkü sabah kalkar kalkmaz daha kahvaltı etmeden
İnsan
dünyadaki...
kendi sağlığına bakmalı.
Aynen, aynen, evet. Ve yani hani olup biten zaten olup bitmiş. Benim haberim olmasa olsa da bir saat sonra ne fark eder? Ama bir bağımlılık getiriyor sanırım. Evet. O dikkatimizi çekti İhsan Bey'in telefon mektubunda. İsterseniz ben devam edeyim mektubunu.
Buyurun.
İhsan Bey şöyle devam ediyor. Teknoloji her şeyi kolayca ulaşmamızı sağlıyor ve bilgiyi ayağımıza taşıyor. Bu araçların gücünden faydalanabiliriz, bu mümkün. Fakat bunun için evvela rehavetten uyanmamız ve düşmanın bu araçları bizi içeriden vurabilmek için etkin olarak kullandığının farkına varmamız gerekir. Kurulan tuzakları görüp dostu düşmandan, iyi kötüden ayırabilecek iradeye ve güce sahip olmamız gerekir. Aksi takdirde uyandığımızda her şeyi kaybetmiş olabiliriz. İhsan Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Sezgin Dinçer isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İslam kültüründe bir borç olarak görülen şükür kavramı, menfaatlerin çatıştığı, güçlünün zayıfları ezerek geçtiği toplumlarda insana kim olduğunu, ne olduğunu hatırlatır. Şükür, kulun yaratıcısı karşısında başını eğip ona teslim olmasıdır aynı zamanda. Bir vefa, bir iyilik hareketidir ve kişinin ait olduğu yerin farkına varmasını sağlar. Şükür insanı kibir ve şımarıklıktan kurtarır ve onu mutluluğun kaynağına ulaştırır. Modernizmin beslendiği endüstriyel süreç ve son dönemlerde gündemden düşmeyen dijital dünya tasavvuru, bireye suni bir güç atfetti ve onun sahip olma güdüsünü harekete geçirdi. İnsana ihtiyacı kadarına sahip olmayı değil, daha fazlasını elde etmeyi empoze etti ve doyumsuzluğu tetikledi. İnsan dünyayı gözünde büyüttükçe büyüttü ve ihtirasları ile başa çıkamaz hale geldi.
Sezgin Bey, isterseniz mektubuna ben devam edeyim.
Buyurun.
Sezgin Bey şöyle devam ediyor. Bu tek boyutlu, tek dünyalık yaşam algısı insanı ruhsal dehlizlerin içine sürükledi ve ruhsal sorunlar hızla artmaya başladı. Zira insan hangi şartlarda yaşarsa yaşasın, varlığını manevi olarak ayakta tutacak bir sisteme ihtiyaç duyar. Omurgasını değerler üzerine konumlandıran bu sistem, insanın ruhu ile bedeni arasındaki dengeyi korur. Bu sistem imandır. Bu sistem imandan çağıldayan değerlerdir. İnsan baba evinde edindiği kazanımlarla sosyal çevreye açılır. Burada arkadaş edinir. Eğitim hayatına başlar, meslek sahibi olur ve bütün bunları yaparken aradığı şey kendini daha iyi hissetmek ve mutlu olabilmektir. Bugün modern psikoloji insanın bu eylemlerinin onun haz alanını besleyecek bir yanının olduğunu kabul ediyor. Ancak alınan hazın kalıcı bir huzura dönüşebilmesi için kişinin kendisine bahşedilenin farkına varması ve yaratıcısına şükür borcunu ödemesi gerekir. Özünde imanı, duayı, teslimiyeti ve vefayı barındıran şükür, insanın ruhunda kalıcı ve etkin bir huzura dönüşür. Yapılan bütün araştırmalar bunu doğruluyor. Gerçekten de böyledir. İnsan şükrettiği zaman bir içini bir huzur kaplıyor sanki. Güçlü bir güce dayandığını hissediyor ve o insana huzur veriyor.
Hem de negatif düşüncelerden yani kurtulmasını sağlıyor.
Evet,
yani
evet.
Şükretmek.
Evet. Yani insan ne kadar ilimde ilerlerse ilerlesin, o özündeki hibeleri, Allah'ın insana verdiği o hediyeleri, o hibeleri kullanması gerekiyor ve onlardan bir tanesi bence şükretmektir.
Evet.
Sezgin Bey'e, Sezgin Dinçer Bey'e çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz. Şimdi bizi arayan dinleyicimizin mesajını kendi sesinden dinliyoruz.
Merhaba, kolay gelsin. Kars'tan arıyorum. Haber bültenizi ve diğer siyasi programlarınızı merakla dinliyoruz. Size ve ekibinize başarılar diliyorum.
Dinleyicimize bizi aradığı için teşekkür ediyor ve tekrar aramasını diliyoruz.
Merve Deniz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadeleri yer veriyor. Sözler kayıt altına alınsa, bir insan belli dönemlerde kendisiyle yüzleşse yüzü kızarır mı bilmem. Bir gün onlarla karşılaşacağı muhakkaktır. Siyasal söylemlerde bunun çok da bir anlamı ve karşılığı olmaz. Geçmişte bir siyasinin söylediği kayıtlarda bu duruyor. Dün dündür, bugün bugündür. Bu söz duruyor ama o kişinin ne denli pragmatist olduğunu gösteriyor. İnsanlar güçlü olduklarında onlara karşı yanlışları, yalanları, sahtelikleri yüzlerine vurulamıyor. Güç yitirince de iş işten geçiyor ama artık onun da sözlerinin de bir anlamı olmuyor. İnsanların katında bir kurum, bir konum ve yer değersizleşiyor. Siyaset yapanlara bir kene gibi yapışıyor ama artık bir daha o iz, o acı silinemiyor. Bu geleceği de kalan bir yanlışlık oluyor.
Merve Hanım güzel bir konuya değinmiş. İsterseniz müsaade edersiniz ben devam edeyim. Merve Deniz şöyle devam ediyor. Bir insanın yapamayacaklarını söylemesi, hayal üreterek insanları yanıltması bir sorumluluk ve bir vebaldir. İnsanlar o sözlere inanır ve sonuçta aldanıyor ve yanlışa sürükleniyorsa sorumluluk o sözü verenindir. Bir insan yalancı, sözünde durmayan, kaypak olarak nitelenirse bir gün yaptıkları ayaklarına dolanır ve mutlaka karşısına çıkar. İnsanlar sözleriyle ve sözlerinin eylemleriyle sınanırlar. Sözlerimizin yüzümüze vurulması için ille de birinin bir şey söylemesine gerek yok. Onlar nasılsa bir gün gelir bizi bulur. İnsan kendi kendisinin tartısı olmak zorunda. İnsan kendisinin muhatabı olarak kendinden kaçınması gerekir. Yani yanlış eylemlerden ve sözlerden kaçınmalı. Yoksa bir gün ağır bir taş gibi ruhuna çöker, onun bedelini ödeyemez. Merve Hanım'a şu dediği bir gün işte gelir ayağına dolaşır diye sözüne katılıyorum. Çünkü çok örneklerini gördüm dünyada şey gibi bumerang gibi resmen veya şimdiki söylemiyle tabirini unuttum. İnsanın yaptıkları sürekli gelip bir şey gibi domino taşı gibi en sonunda insanın kendisini vuruyor.
Evet.
Yani iyisi veya kötüsü.
İyilik ederse o iyilik onu bulur yani. Aynen, diyorlar ya aynen. Hani iyilik eden iyilik bulur.
Aynen.
Kötülük eden de kötülük
bulur yani. Kötülüğünü bulur muhakkak bulur. Evet Merve Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parstoday yayınlarını cep telefonlarınıza da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstoday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Pro Programımızın sonunda Şahin Sezer, Aysel Kılıç ve Murat Yaman isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@wis.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehjul Belaga öğütleri. Nehjul Belaga'da İran'dan Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın vecih sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizelerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hz. Ali Aleyhisselam 17. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Müslümanlar, Hazreti Ali'ye, peygamberin sakalınıza kına yakın, Yahudilere benzemeyin hadisini sorunca şöyle buyurdu. Peygamber bunu buyurduğunda din azınlıktaydı ama bugün din genişlemiş ve güçlenmiştir. Dolayısıyla bu iş insanın isteğine bağlıdır. Nehjul Belaga'nın 17. hikmeti sözü Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dostlarından biri için oluşan şüphe ve soru üzerinedir. Söz konusu kişi Resulullah'ın sahabeyi saçlarını boyamalarını buyurduğu, saçlarını boyamayan Yahudilere benzememelerini belirttiği sözüne binaen Resulullah'ın rihletinden yıllar geçerken Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Resul-i Ekrem'in emrine uymadığını fakat Resulullah'ın sünnetine uyması gereken en seçkin insanın Emir-i Müminin olduğunu, böylece diğerlerinin de bu sünnetlere uymalarının sağlanması gerektiği üzeredir. O kişi Hazreti Ali'nin huzuruna çıkarak Resulullah'ın buyurduğu yaşlılığınızı boya süsü ile değiştirin de Yahudilere benzemeyin ibaresinin ne demek olduğunu sorar. Söz konusu kişinin çelişkiye düştüğünü ve Resulullah'ın da vasisi ve ümmetin halifesi olarak Resul-i Ekrem'in sünnetine karşı davrandığını hissettiğini fark eden Hazreti Ali Aleyhisselam açıklamada bulunarak şöyle buyuruyor. Kardeşim, Resulullah'ın böyle buyurduğu zaman o Hazretin yarenlerinin, düşmanlarının sayısına göre az ve zayıftı. Bu yüzden saçlarının boyamasını buyurması bir taktik ve psikolojik operasyondu. Zira normalde yaşlılık, zayıflık belirtisidir. Fakat canlı ve coşkulu olan kişi kendine bakar ve saçlarını boyar ve yaşın ilerlemesinden doğan psikolojik etkileri de engeller. Düşman ise bu insanları görünce kendine yaşlıları böyleyse gençleri nasıl bir moral, azim ve iradeye sahipler diye sorar. Bu yüzden Resul-i Ekrem, saçlarınızı boyayın diye buyurmuştur. Fakat ister Yahudi ister müşrikler olsun, düşmanların bundan haberdar olmamaları ve dostların da kendilerini zayıf hissetmemeleri için Resul-i Ekrem bu emri Yahudilere benzememeye dayandırmıştır. Zira onlar kendilerini izleyenlere böyle bir izin vermiyorlar. Fakat Müslümanlar şimdi güçlenmiş ve düşmanları da zayıflamıştır. Beyaz saçların boyanması Müslümanların iktidarına bir şey eklemiyor. Öyleyse işleyen saçını boyayabilir. İstemeyen bu müstahap konuyu terk edebilir. Muhterem dinleyiciler, Nehjul Belaga'da Hz. Ali Aleyhisselam'ın vecih sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti 3 erk başkanları Avrupa Parlamentosu'nun skandal hareketini kınadılar. İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararını kınadı. Tümgerar Selami, Batılılar geçmişteki hatalarını tekrarlamamalarını istedi. İran, Türkiye ve diğer Müslüman ülkeler İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı kınadılar. Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından İsveç hükümeti tek çatı ve iki hava politikasını uygulayarak bu konuda herhangi bir sorumluluk almayı reddetti. Suriye Cumhurbaşkanı özel danışmanı İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İran Eğitim ve Öğretim Bakanı ülkede okuma yazma bilmezlikle mücadelenin %97'ye ulaştığını belirtti. İran'ın güneybatısında silah kaçakçılığı yapan çete imha edildi. İran ve Türkiye arasında dış ticaret arttı. İşgal topraklarında Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Amerika'nın savaş çığırtkanlığı Almanya'da protesto edildi ve Medvedev Rusya'nın Ukrayna savaşının galibi olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.